başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Bugün 54. Sinema Bir Şenliktir programında yine birlikteyiz. 54. programa ulaştık. Ancak hala içerik konusunda bir netleşme olmadığını düşünüyorum. Hem de her hafta başka bir içerik hazırlayarak çeşitliliği bazen sürprizlerle de destekliyor olmanın daha cazip olacağına da inanıyorum bir taraftan. Örneğin Haziran ayında yaz tatiline girene kadar başlayan film festivallerini de programda konu etmeyi düşünüyorum. Ve dün başlayan Cannes Film Festivali ile de başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi radyomuzu web üzerinden dinlemek için runonair.net adresini kullanabilirsiniz. Buradan aynı zamanda tüm geçmiş ve kaçırdığınız programları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde podcast olarak dinleyebilirsiniz. Radyomuzu Radyo Runonair uygulamasını indirerek de dinleme olanağına sahipsiniz. Tüm arkadaşlarımla birlikte çok özenerek, dikkatle hazırladığımız programlarımıza davetlisiniz. Yaşamınıza renk ve keyif katacağımızdan emin olabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımdan bana iletmeye lütfen devam edin. Katkılarınız Sinema Bir Şenliktir'i mutlaka daha iyi yapacaktır. Yukarıda da söylediğim gibi film festivalleri köşesinde 77. Cannes Film Festivali var. Bu kitabı mutlaka okuyun adını verebileceğim bölümün bu haftaki önerisi ise Nobelist yazarımız Orhan Pamuk'un kişisel olarak en iyi romanı olduğuna inandığım Cevdet Bey ve Oğulları olacak. Sinematografik şarkılar temasına öyle olumlu tepkiler geliyor ki bu bölümü yapmak için 50 program beklediğim için hala üzüntü duyuyorum. Hiç beklemediğim bu beğeni ve destek karşısında aklımda en güzel örnekleri istifleme gayretim tüm hızıyla da devam ediyor. Filmlerimize gelince İlk film Japon yönetmen Edward Yang'ın Yiyi filmi olacak. İkinci film İsrailli yönetmen Amos Gitai'nin Kipur isimli filmi. Haydi program başlıyor.
Cannes 2024 Official Selection Really Quick. The Apprentice by Ali Abbasi. Motel Destino by Karima Yunus. Bird by Andrea Arnold. Emilia Perez by Jacques Audiard. Anora by Sean Baker. Megalopolis by Francis Ford Coppola. The Shrouds by David Cronenberg. The Substance by Coralie Farguet. Grand Tour by Miguel Gomez. Arcello Mio by Christophe Honoré. Caught by the Tides by Jia Shang Ke. All We Imagine as Light by Payal Kapadia. Kinds of Kindness by Yorgos Lanthimos. L'amour ouf by Gilles Lelouch. Diamant Brut by Agathe Widinger. O Canada by Paul Schrader. Limonov the Ballad by Kirill Serebrennikov. Parthenope by Paolo Sorrentino. The Girl with the Needle by Magnus von Horn. To be continued in the long version video. See you soon.
Cannes Cannes Film Festivali dün başladı ve 25 Mayıs gününe kadar devam edecek. Festival 14 ila 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 77. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin programında Francis Ford Coppola, Andrea Arnold, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, George Miller, Leos Carax, Sean Baker, Payal Kapadia, Kirill Serebrennikov, Paul Schrader ve Paolo Sorrentino gibi pek çok önemli yönetmenin yeni filmi bulunuyor. Festivalin açılışını Quentin Dupieux'un yönettiği oyuncu kadrosunda Lea Seydoux, Louis Garrel ve Vincent Lindon'u bir araya getiren The Second Act yapacak. George Miller imzalı Furiosa ve Leos Carax imzalı Sepamoa gibi filmler yarışma dışı bölümlerde yer alırken, ana yarışmada ise Francis Ford Coppola'nın yıllar sonra tamamladığı Megalopolis'i, Yorgos Lanthimos'un Zavallılardan, yani Poor Things'ten oldukça kısa bir süre sonra seyirciyle buluşan Kinds of Kindness'ı, Ali Abbasi'nin Donald Trump'ın hayatını konu alan The Apprentice'i ve Andrea Arnold'un Barry Keoghan ve Frances Rogowski'yi bir araya getiren Bird'ü şimdiden büyük merak uyandıran filmler arasında. Bununla birlikte festival direktörü programın açıklandığı basın toplantısında önümüzdeki günlerde ana yarışma seçkisine birkaç film daha eklenebileceği bilgisini de söyledi. Şu an için ana yarışmada açıklanan film sayısı 19. 77. Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında jüri başkanlığını Greta Gerwig üstleniyor. Belirli bir bakış bölümünde ise bu görevi bir başka yönetmen Xavier Dolan üstlenecek. George Lucas ise kapanış töreninde onursal altın palmiye ödülünü alacak. Festivale dünyanın her yanından ve her türden yeni filmler katılıyor. Festivalin en prestijli ödülü en iyi film olarak belirlenen filme verilen Altın Palmiye. 1946 yılında kurulan ve sadece davetlilerin katılabildiği festival, Venedik Film Festivali ve Berlin Film Festivali ile birlikte Avrupa'nın en önemli 3 uluslararası festivalinden birisi. Kimilerine göre Oscar olarak anılan akademi ödüllerinden sonra dünyadaki en prestijli film töreni. Ancak festivallerin ya da şarkı yarışmalarının son dönemlerdeki prestiji, sanat dünyasındaki ağırlıkları ve geride kalan organizasyonlara bakarak görece daha az iz bıraktığı ve saygınlık taşıdığı da tartışılıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta sonunda yapılan Eurovision şarkı yarışmasının artık bir beste ya da genel anlamda müzik yarışması olmaktan çıkıp tamamen şova, sahne tasarımı ve ışıklara dönüştüğü, siyasal yakınlıklar ve lobiler sayesinde değerini yitirdiğini dünya alem bir kez daha gördü. Kısa zamanda unutulacak bir şarkının tuhaf kıyafetlerle ve cinselliğin kesin bir şekilde ortaya konulacak şekilde seslendirilmesi suretiyle uzak ara birinci olduğu, ağır, sade ve sahne ışıklarına gönül indirmeyen bir şarkının ise yarışmada arka sıralarda kaldığını gördük.
Bu nedenle prestijli olduğu söylenen ve yapımcıların, stüdyoların lobi faaliyetleriyle dolu film festivallerini ve yarışmaları artık farklı bir gözle izlemeye başladık. Efendim, Türkiye'nin Cannes Film Festivali'ndeki serüveni Yılmaz Güney'in 1970 yapımı Umut filmiyle başlıyor. Yayınlandığı yıl Türkiye'deki Altın Koza Film Festivali'nde 5 farklı dalda ödüle layık görülen ve ardından sansüre uğrayan film. Ertesi yıl Yılmaz Güney'in izniyle yapımcısı Abdurrahman Keskiner'in kardeşi olan ve yakın zamanda kaybettiğimiz Arif Keskiner ya da Çiçek Arif abi tarafından Fransa'ya kaçırıldı ve 1971 Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Festivalde ödül kazanamasa da film oldukça beğenildi. Sonraki 10 yılda festivalde gösterilen veya büyük ödül için yarışan herhangi bir Türk filmi de olmadı. Türkiye'nin festivaldeki ilk büyük zaferi ise yine bir Yılmaz Güney yapımı olan Yol filminden geldi. Yılmaz Güney ve Şerif Gören ortaklığında gerçekleştirilen Yol, 1982 Cannes Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Palmiye ödülünü kazandı ve bu ödülü alan ilk Türk filmi oldu. Ayrıca Yol festivalde 3 ayrı dalda ödül kazanan tek Türk filmi olarak da kayıtlara geçti. Ertesi yıl tekrar Yılmaz Güney'in yönetmenliğinde Fransa'da çekilen Duvar filmi 1983 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışsa da ödül alamadı. Yoldan sonraki 32 yılda Altın Palmiye alan başka bir Türk filmi çıkmazken bu süreçte festivalde diğer bir takım ödüller kazanıldı. Örneğin 1982'deki Altın Palmiye başarısından sonra Türkiye'nin festivalde başka bir ödül kazanması 21 yıl sürdü. Bu da Türkiye'nin Cannes serüveninde iki ödül arasındaki en uzun zaman dilimi oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın 2002 yapımı Uzak filmi Grand Prix Büyük Ödül ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini, İklimler filmi Fibreski ödülünü ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmi Büyük Ödülü Türkiye'yi kazandırırken, kendisi de Üç Maymun filmiyle 2008'deki festivalde En İyi Yönetmen ödülüne değer görüldü. Bu arada Fatih Akın'ın 2007 yapımı Türk-Alman filmi Yaşamın Kıyısında kendisine en iyi senaryo ödülünü kazandırdı. Yönetmenliğini Rezan Yeşilbaş'ın yaptığı 2012 yapımı Sessiz, en iyi kısa film dalında Altın Palmiye kazanan ilk Türk filmi oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi ise aynı yıl festivalde en iyi film seçildi ve uzun metraj dalında Altın Palmiye kazanan ikinci Türk filmi oldu. Türkiye'nin festivaldeki son başarısı yine bir Nuri Bilge Ceylan filmi olan Kuru Otlar Üstünde ise ile Merve Dizdar'ın kazandığı en iyi kadın oyuncu ödülü oldu. Sinematografik şarkılar bölümünde bu hafta Türkiye kökenli Mark Aryan'ın bestelediği Quand Peu d'Amour, Birazcık Sevgi adlı şarkıya Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı Türkçe sözlerle Alpay'ın sesinden dinlediğimiz Eylül'de Yeli dinleyeceğiz.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Asıl geçer bu yaz, ne olur bana yaz. Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Okul yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün, İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler, yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.
Bu şarkıyı dinlerken yağmurlu ya da kapalı bir günü, mutlaka ağaçların yaprak döktüğü uzun bir yolu, kenarda sıralanmış banklardan hepsinin boş olduğunu, yürüyen erkek ya da kadını amurstan gördüğümüzü, hüzün ve heyecanı aynı anda yaşatacak başka ve gönlünüzce bir sahne tasarımını düşünerek bir sekans oluşturmanız ve aynı sızıyı hissetmeniz mümkün. Bugünkü ilk filmimiz 2000 yılında Cannes'da yönetmene en iyi yönetmen ödülü kazandıran Yi Yi, Türkçe adıyla 1-2. Yönetmen Edward Young'ın belki de en iyi eseri olan bu filmi çağdaş bir Taipei ailesinin üç kuşağını bir düğünden bir cenazeye takip ediyor. Ve 3 saatten fazla sürse de tek bir anı bile gereksizmiş hissi vermiyor. Amatör oyuncularla çalışan yönetmen bu filminde önemli bir yazar ve kendisi de yönetmen olan başrol oyuncusundan başarısız bir bilgisayar şirketinin Japon bir oyun tasarımcısıyla birleşmeyi uman ve 30 yıl önce terk ettiği bir kadınla Tokyo'da gizli bir randevusu olan orta yaşlı ortağı rolünde inanılmaz bir performans sergiliyor. Filmdeki diğer önemli karakterler arasında kahramanın 8 yaşındaki oğlu, yeni yetme kızı, ruhsal travma geçiren karısı, komadaki kayınvalidesi ve borç batağındaki kayınbiraderi bulunuyor. Komik ve duygusuz bir harika çocuk olan oğul, insanların kafalarının arkası gibi göremedikleri şeylerin fotoğraflarını çekmeyi bir saplantı haline getirmiş. Çünkü gerçeğin yarısının kaçırıldığına inanıyor. Ve değişen görüş açıları ve dokunaklı duygusal çekingenlikleri harmanlarken gözünden hiçbir şey kaçırmayarak modern sinemanın en zengin aile portrelerinden birini sunan yönetmenin sözcüsü konumuna yaklaşıyor. Bugünkü ikinci filmimiz ise bir Fransa-İsrail ortak yapımı olan belgesel yönetmenliğinden gelen Amos Gitai'nin savaşın, çatışmaların tüm taraflar için getirdiği yıkımı çok iyi anlatan Kipur isimli filmi. Yönetmen akıllardan çıkmayan bir geçmiş zamanın peşine düşüyor. Kendisinin de ciddi şekilde yaralandığı 1973 Yom Kipur Savaşı'na sarsıcı bir bakış sunuyor. İki arkadaş birliklerine katılmak üzere Golan Tepelerine doğru yola çıkıyor ama sonra yollarından sapıp helikopterle yaralıları kurtaran bir sıhhiye birliğine katılıyorlar. Yedek kuvvetlerin ateşkesten çıkıp kelimenin tam anlamıyla çarpışma alanını arayarak cepheye doğru ilerlemeye başladığı andan itibaren yönetmen bizleri zamanın, bedenin ve yeryüzünün bozulma ve çözülmeye ölümcül bir biçimde hedef olduğu çılgınca manzaralara sürüklüyor. Kipur, düşman kuvvetler arasındaki belli bir çarpışmadan çok savaşın yol açtığı sanrısal durumu anlatma değerinde. Karmaşa, şok, uyuşukluk veren bir yorgunluk, sürekli bir kakofoni. Özellikle bir sekans, kabus denilen şeyin ham maddesi olarak nitelendirebileceğimiz unsurlar taşıyor. Burada bir kurtarma ekibi, ağır yaralı bir askeri, dizlerine kadar çamura battıkları savaş alanından çıkarmaya çalışırken seddeden düşürüyor. Yönetmen Gitai, dehşet verici ve iğrenç olduğu kadar komik de olan tek bir anda bizlere savaşın kişisel olduğu kadar evrensel, gerçek olduğu kadar gerçeküstü etkisini iliklerimize kadar hissettiriyor. Bu vesileyle İsrail hükümetinin Filistinlilere verdikleri zararın ve uyguladıkları mezalimin bir an önce sona ermesine, tüm dünya halklarının, barış isteyen Filistin ve İsrail halklarının çözüm çağrılarına kulak vermesi çağrısını bir kez daha ineliyorum. Orhan Pamuk'a ilk ününü getiren büyük romanı Cevdet Bey ve Oğulları, İstanbullu bir ailenin 70 yıllık serüvenini hikaye ediyor. Nişantaşlı bir ailenin 20. yüzyılın başından itibaren 3 kuşak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap, ev içlerinin renklerini, zamanın akışını, günlük sıradan konuşmaları akılda yer eden kahramanlar aracılığıyla saptarken, kura geleneksel romandan alınacak hazları bütünüyle veriyor. Dülamit döneminin son yıllarında İstanbul'un ilk Müslüman tüccarlarından Türk dükkan sahibi Cevdet Bey'in tutkusu hem işlerini büyütmek, zenginleştirmektir, hem de batılı anlamda çağdaş, modern bir aile kurmak. Kökü taşraya uzanan geleneksel ailesini bir yana bırakarak bu isteklerini gerçekleştirmeye girişen Cevdet Bey'in ve oğullarının hikayesi bir anlamda modernleşme uğraşı içindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayatının da hikayesidir. İçlerinin yeni apartman hayatının, batılıların, büyük ailelerin Beyoğlu'na çıkıp alışveriş etmelerin, radyo dinlenen pazar öğleden sonralarının dikkat ve sevgiyle anlatıldığı bu panoramik roman, Orhan Pamuk'a hak ettiği ünü getiren olgun bir ilk kitaptır. Dördüncü program da sona erdi sevgili dostlar. Ama gerçekten bir şenlik, güvenilir bir yer göstericidir. Alacakla ve hoşça kalın.